Merhaba sevgili Önemli Şeyler TV izleyenleri, hoş geldiniz. Ben Özay Şen.
Ben Hakan Orkan.
Sevgililer gününüz kutlu olsun.
Yani bence olmasın. Ben sevgililer günü denen şeye sempati beslemiyorum.
Sevgililer günü için kapitalist sistemin bir parçasıdır falan mı diyorsun?
Yok, öyle bir şey demiyorum. Saçma sadece, saçma.
Ama yani. St. Valentine's var ya, hani işin aslında ruhani kısmının bu tarafa gelmiş bir durumu var. Şimdi sizlerle beraber büyük bir yolculuğa çıkıp tarih anlatacağız. Hayır.
Hayır. Ne anlatacağız? Sonu. Rezil biten 10 tane aşk filmi. Ama rezil... rezilli bir açalım.
Ha, şimdi başlığı sen buldun sevgili.
Başlığı ben buldum.
clickbait gibi gözüküyor ama rezil derken aslında burada hani kötü, leş,
yani
pis.
Filmin kötülüğünden bahsetmiyoruz yani.
Değil. Aslında filmin kötülüğünden değil, final kısmının.
Kalbimizi rezil bir moda sokan.
Evet, bizi böyle kötü hissettiren.
İnciten.
İnciten, yağmurun acıtan, altında ıslanmış ve
köpek yavrusu
gibi hale gelmiş bir hale sokan. Eşinizle, dostunuzla, sevgilinizle ya da potansiyel sevgilinizle izleyebileceğiniz.
Hani ağlayarak çiğ köfte yoğurduğunuz programlar var ya böyle garip kanallarda. Sonra bir anda halaya kalkarlar ama en sonunda gene ağlarlar.
Var.
Çiğ köfte yoğururlar gibi.
Zaten çiğ köftenin içine acaba gözyaşı düşmesi lazım ki çiğ köfte olsun.
Mesela.
Çekilen acılar mesela yansıtılsın.
İşte bu tarz filmleri.
10 tane film seçtik.
10 tane film seçtik kendimize göre. Ama yerli film yok bu sefer.
Evet.
Neden yok?
Yerli film çünkü aslında baktığımızda böyle bir 70'lerdeki çoğu aslında Yeşilçam filminde bir drama ağırlığı var. Hani
yani 170 tane film falan çıkar herhalde.
Yani güldürür ama bir yandan da bir tokatlar yani yeri geldiği zaman.
O ayrı bir konu olabilir de hani şu anda böyle yabancıların yaptıklarına bir bakalım dedik.
Yani önceki konularımızda ele aldığımız Türk filmlerini burada göremeyeceksiniz. Bir başka uyarımız da spoiler alert, yani sürpriz kaçıran olacak bu evet filmlerde. Yani İzlemediyseniz.
Öküz spoiler olacak.
Yani çünkü finale odaklı filmlerden bahsedeceğimiz için anlatabilmemiz açısından finallerinden de bahsetmemiz gerekecek.
Yani kaçış yok.
Şey o yüzden yok yani. Sürpriz kaçıranlar hazırlıklı olun. Başlıyoruz.
Mendil çıksın mı? Yok. Bizi yok, ağlatamayız. Çıkmasın. Öyle yok, bir yok, etkimiz, yok, gücümüz yok ya.
Yok.
Sadece
yok.
Önerdiklerimizi bir seyretsinler. Hı-hı. Ağlayın. Ağlayın istiyoruz.
Ağlayın. Ağlatacak da filmler olabilir bunlar.
Evet.
Notebook.
Notebook. Evet.
Ryan Gosling'le.
Evet. Senin çok yanlış hatırladığın bir film. bu filmleri çıkarken Notebook'u gören Özel şöyle dedi. Üstüne çimento dökülen, çimento dökülen iki aşıktan bahsediliyor değil mi dedi. Çimento dökülen film olarak.
Ben o filmin ismini hatırlayamadım. Google'da da bulamadım. Çok hızlı baktığım için bulamadım belki ama filmin final sahnesinde bir çiftin üzerine, belediye çukurunun içerisindeki bir çiftin üzerine çimento dökülüyordu ve ölüyorlardı. Çok saçma bir aşk
Turizm
filmiydi.
Turizm Bakanlığı'nın reklamı falan olmasın?
Ya genelde olabilir.
Tarihi yerlere çimento falan döküyorlar ya hemen kapatıp. Evet. 12 bin yıldır yatıyordu zaten, 1000 yıl daha yatsın deyip de böyle çıkıveriyorlar. Belki sen öyle bir reklam
olabilir
izledin ya.
Yok film abi bu, eminim.
Film bayağı yani.
Yani bu filmi hatırlıyorsanız yazın, bana da şey olsun, bir hatırlama babına tekrar bir dalga geçeyim ben o filmi, ama Notebook'tan bahsedeceğiz.
Notebook'tan bahsetmek Notebook lazım. Ryan Gosling'in başrolünde olduğu, Nick Cassavetes'in yönetmenliğini yaptığı bir film. Zaten
ülkemizdeki sayısız Genco'nun
ergenlik filmimiz.
Tabii yani hönkür hönkür ağlayarak izlediği, birbirine pasladığı filmlerden dönemine göre. Tarihi kaç hatırlamıyorum da 2000'lerin başı olması
2000'ler
lazım. 2001-2004 arası. Bir şey olması lazım. Ne anlatıyor Notebook?
Notebook neyi anlatıyor? Çok özür diliyorum. Klasik. Fakir oğlan zengin kız aslında teması üzerine işlenmiş.
Dış sesi duydun mu?
Dış sesini de duymadım. Öksürüyordum o sırada. Özür dilerim.
Windows'un bir şey uygulamasıdır dedi Notebook.
İyi ki bastırmışım ben orada onu. Çok şenlikli güzel aşk hikayesi anlatan fakat finaline doğru dramatik seviyesi gitgide yükselip bizleri salya sümük içerisinde ağlatan ve sevgili gencoların birbirine bakıp işte seni bu kadar çok seviyorum dedikleri filmler.
Evet.
Den biri.
Eli kızımızın bu demans rahatsızlığı yüzünden gittikçe hayatı, sevgilisini unutmaya başladığı ama finalde son bir hatırlayıp diyelim el ele öldükleri. Mutlu bir final gibi duruyor da mutlu bir final falan değil yani. Hani aslında çok kaybolmuş bir zaman var ilişkilerinde. Son kertede bir görüp hatırlayıp ucundan.
Ne, evim
hayata
sensin,
veda ettik
dedi. Orijinali mi? Evim sensin mi? Orijinali.
Evim sensin ne ya?
Evim sensin.
Elim sensin mi?
Evim.
Yok bilmiyorum, hiç fikrim yok.
Ben de bilmiyorum. Türk filmi mi?
Şeyim mi? Evim sensin şey mi hani bu? Sevim Bey orta sepa.
Adam Sandler mı demek istiyor acaba? Yok.
Özcan Deniz'in filmi var ya.
Ha yok.
Aynı senaryo.
Yok, hiç bilmiyorum.
Ha.
Aynı senaryo.
Evet.
Özcan
tamam.
Özcan Deniz'in filmi Evim Sensin.
Evet, o notebook'tan aparılma.
Öyle mi?
Tabii. Şimdi hatırladım söyleyince.
Sadece adı değişmiş yani, o kadar. Bir de oyuncular Özcan.
Belki Deniz. İngilizce bilmiyorlardı, çevirememişlerdi.
Olabilir.
Afişi bile aynıydı çünkü.
Allah Allah.
Yok, Özcan Deniz'in
de
Sevgili Andık'tan sonra sıradaki
sevgili
filmim.
Sevgili Andık.
Sırtı Kırık Dağlar.
Brubeck'li Hasan'ın filmi.
Brokeback Mountain.
Brokeback Mountain.
Heath Ledger'la rahmetli evet. Jack Gyllenhaal.
Ang Lee'nin zamanında güzel filmler çektiğinin kanıtı.
Daha önce Oscar bölümümüzde konuştuğumuz
aynen
gibi.
Aynen öyle.
Bu neyi anlatıyor sevgili Hakan Bey?
Bu 64 ile 84 arası mıydı? 67 ile 87 arası mıydı? Bu 20 yıllık bir süreçte büyük bir gizli aşk yaşayan eşcinsel iki
kovboyun.
Kovboy diyeceğiz de o yıllarda ne? Kovboy artık ya.
Kovboy diyorlar. Hala da diyorlar.
Hala diyorlar da çiftçi diyelim biz bunlara. Farmer adamlar yani.
Ya sonuçta bir bak, şeyler neyse. Güdüyorlar ya orada.
Ha, şey güdüyorlar yani hani.
Hala Amerikan yerlisi tarafından kullanılan bir terim kovboy
tamam,
aslında.
Tamam. Kovboy diyelim.
Ben kovboyum dostum. Lanet olsun ha falan diye dolaşmıyorlar belki ama.
Ya, umarım öyle dolaşmıyorlardır. Tamam evet. Onların yasak aşkını anlatıyor.
Yasak aşkını anlatıyor.
Tabii ki kötü bir finale evriliyor. Özellikle dönemin tabuları, insanların eşcinselliğe yaklaşımı, hele ki kovboysan.
Bir de yani, Orta Amerika'da geçiyor diye biliyorum. Daha bağnaz, daha yobaz insanların bulunduğu.
Bağnaz bir coğrafyada iki tane kovboyun, kovboy diyorum bak seni kırmayayım. İki tane kovboyun eşcinsel bir aşk yaşaması zaten. Yani mutlu bir finalle gerçek hayatta da sonlanmaz herhalde kolay kolay. Çok çok gizli yaşamaları lazım aşklarını o dönemde. Kötü sonuçlanıyor zaten. Karakterlerden birinin tercih yüzünden öldürülmesi ile sonuçlanan bir film ama tabii ki çok yani sinematografik açıdan hikaye anlatımı, oyunculuk yani neresinden bakarsanız bakın. Müthiş bir film yani.
Evet yani hani şey böyle aslında çok
basite indirgememek lazım. Hani bizim diyecektim. Korsan Piyasa bu filmi
birazcık kötü şey yaptı.
Beep Cowboylar diye yazarak Türkçe satışa çıkardı ya. Çünkü muhtemelen basarken bir izlediler filmi. Hoşlarına gitmedi. Uyan falan dediler. Filmi de öyle kötü bir şekilde çıkardılar. Öyle bile namı yürüdü yani. Öyle bir film değil. Gayet güzel bir film yani.
Sıradaki filmimiz Romeo ve Juliet.
Baz Luhrmann'ın filmi. Luhrmann. Az film çeken, güzel müzikaller çeken.
Mulan Rouge ondan. Çok böyle onun böyle kabere böyle bir 40'lar 50'ler havası var o adamın.
Çok seviyor bu işleri.
Bizim Ezel Akay gibi kendine has aslında.
İlginç bir yönetmen.
Leonardo DiCaprio'nun Baby dönemlerinden.
Tam Baby.
İşte klasik Shakespeare'in aynen Romeo ve Juliet hikayesi aslında.
Aşırı modern yorumu dönemine göre. Yani hani 90'lardan gelme bir film. Oynadığı yıl sinemada izlemiştim. Benim genç beynimi bile yani şey demiştim yani fazla modern bu ya. Yani demiştim.
Günümüze hali uyarlanmış halinde bayağı. Bahsediyorsun. Evet. Tamam, okay.
Ve sert bir anlatım var günümüze göre. Yani birazcık şiddet de içeriyor. Klasik Shakespeare anlatımının çok dışında. Ama çok başarılı bir film. Zaten sonu da çok da hani Romeo ve Juliet'in sonu.
Yani biliyorsunuzdur Romeo ve Juliet birbirlerine ulaşamayan iki aşığın. Yani
Juliet uyutulur.
Romeo gelir.
Romeo gelir öldü zanneder. Zehri içer.
Sonra Juliet uyanır.
O tam zehri içtiğinde Juliet uyanır. Aa Romeo der silahını alır kafasını patlatır bu filmde. Böyle bir üzücü bir finali vardır.
Ama ya yani şöyle şundan kaynak şimdi Shakespeare'in zaten yazdığı şey zamansız bir tiyatro eseri. Güzel uyarlanmış bir versiyon. Hem de modernize edilmiş bir versiyon olduğu için yani önerilerimiz arasına aldık. Yani Romeo ve Juliet'i de almışlar. Çok basite kaçmışlar. Demeyin kızarız.
Demeyin. Yani özellikle bu filmi örnek gösteriyoruz. Yoksa bin tane Romeo ve Juliet var.
Var var.
Uyarlama.
Hani ismi Romeo ve Juliet olmayıp da
uyarlanan,
öykünen yani şeyler var.
Hikayeyi öykünen çok var.
Geldik Benjamin Button'un garip dosyası, garip hikayesi. Curious Case of Benjamin Button.
Evet.
Ülkemizde de yayınlanıp çok beğenilmiş bir film. İzleyenler tarafından ki David Fincher zaten.
Fincher evet,
çok sevdiğimiz bir yönetmen. Brad Pitt'le beraber Kate Blanchett
oynuyordu. Şu aralarda galiba Netflix'te de dönüyor.
Olabilir.
Yeni eklendi evet, diye evet, gördüm yani.
Doğru. Yani izlemediyseniz de Netflix hesabınızda varsa
çok ilginç bir hikayesi gitsin. Var.
Bu da neyi anlatıyor? Aslında birazcık yaşlı fantastik bir hikayesi
evet,
de var.
Yaşlı doğan bir bebeği anlatıyor. Gittikçe gençleşen bir bebekten bahsediyoruz burada. Yaşlı doğup çok ilginç bir hikaye. Yani bütün aslında baktığınız zaman hayat dediğimiz süreci al aşağı eden, her şeyi tersine çeviren bir karakter için. Bu karakter için de ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Onun etrafında onu sevenleri nasıl zor durumda bıraktığını da görüyoruz.
Ya mental olarak aslında hani normal bir ilerleyişe sahip ancak fiziksel olarak yaşlı bir ihtiyar amca gibi başlayıp
çocuğa doğru
gidiyor.
84 yıllık uzun bir ömrü var. Ve burada tabii ki kaçınılmaz olarak aşk yaşıyor kendisi.
Evet, Kate Blanchett'la evet yaşıyor. Orada
finalde
da
de yaşlı bayanın elinde minnacık bir bebek olarak ölümüne biliyorum tanık olup ağlıyoruz.
Evet, bu da böyle güzel bir film. Çekimler açısından, makyajlar açısından ki makyaj ödülü almıştı diye hatırlıyorum.
Oscar
ben
aldı.
Oscar da aldı. Evet. Bu da hani böyle gözünüzden kaçtıysa kaçmasın efendim. Gayet de kaliteli bir filmdir yani oyunculuğuyla evet da, hatta onun meşhur İşte o pastacı işe geç kalmasaydı, taksici bağcını bağlasaydı, o bilmem ne olsaydı falan diye meşhur bir sahnesi vardır.
Anlatma, o kadar da anlatmayalım. Sonunu güzel söyledik yani.
Yok, o güzel sahne. Oraya dikkat edin.
Bir de ortadan spoiler ortadan vermeyelim.
Başına yani da bir saat var. Hadi.
Hadi bakalım.
500.
500.
Oo, Turkish English. 500 Days of Summer. Yazın 500 günü.
Tamam, yazın 500 günü. Buradaki Summer aslında
bir hanımefendi.
Hanım ismi. Kızımızın ismi Summer.
Zoe Deschanel.
Evet, Zoe Deschanel.
Deschanel ve Joseph Gordon-Levitt. Bunu da çok severim, bu çocuğu.
Ben de severim ama kayboldu.
Bir iki tane kötü filmde oynadı bir ara.
Son yıllarda yok.
Evet, yok.
Yani nerede bilmiyoruz yani. Belki ölmüş müdür lan acaba?
Hayır canım ya, yapma öyle şeyler.
Ne bileyim, ben öyle görmeyince bir süre öldürüyorum milleti ya. Kesin bir şey oldu buna diyorum
böyle. Ama TTO'da da tweet alıyorsun.
Doğru diyorsun. Ya işte.
Bu ne anlatmakta?
Bu ne anlatmakta? İki gencin aniden parlayan ilişkileri, bir anda yani çok hızlı aşık oluyorlar birbirlerine. Hı hı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, bu arada çok zaman geçti filmin üstünden.
Benim de geçti.
İlk başta arkadaş olarak başlıyorlar. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde aşka dönüyor arkadaşlıkları. Evet. Ve Summer'la karakterimizin, arkadaşımızın adı neydi?
Tom.
Tom. Tom'un 500 günlük aşkını anlatıyor.
1,5-2 yıllık ilişkilerini evet anlatıyor.
Bu da böyle sanki hani mevsim geçişi gibi, hı hı, ilişkileri de bir iyi bir kötü. Genelde hı-hı kötüye doğru gidiyor zaten adım adım. Hı-hı. Ve ilişkilerin sonlanışına tanık oluyoruz finalde. Ama bu biraz yürek burkuyor. Çünkü aslında seviyorlar birbirlerini. Evet. Ama diyorlar ki buraya kadar. Bu bitti artık. Hani bunu devam ettiremeyiz. Buruk bir şekilde ayrılıyorlar. Ama bunun hani Simon Markweb. Markweb'in anlatım dili çok güzeldi bir evet filmde.
Klasik sahneyi kesip bölme kısmı güzeldi.
Klasik bir romantik film
değil.
Değil. Zaten kendisi sonra Spider-Man yönetmenliğine falan yaptı, çevrildi.
Yaptı, o şeyin
oynadı. Oralara gitti yani.
Daniel Radcliffe diyeceğim değil.
Yok, Garfield.
Garfield. Daniel evet Garfield.
Kötü. Neyse.
Tartışılır ayrı hikaye.
Onu geçelim.
500 Days of Summer.
Benim favori yönetmenlerimden birinin filmine geldik. Spike Jonze.
Spike Jonze, Her. Bunu aslında ben çok uzun bir süre boyunca kenarda bekletmiştim. Hazır Joker çıkıyorken şu Phoenix'in böyle filmlerinden bir üzerinden geçeyim de deyip, aa ben bunu nasıl izlemedim deyip izleyip çok da beğendiğim Scarlett Johansson'ın seslendirme katılımında bulunduğu. Evet. Öncesinde aslında ablanın ismini unuttum ama belki sen hatırlarsın. Rogue One'ın başrolündeki, aynı zamanda Monsters Call'daki
anda,
ablanın ismi.
Monsters Call'daki de ismini hatırlamıyorum.
Çok Kunduz hazırsız. Dişli. Kunduz Dişli abla. Normalde o seslendiriyor filmi. Sonra Spike Jonze bu ses yeteri kadar
erotik
değil diyor. Evet. Sonra Scarlett Johansson'a bir daha seslendiriliyor.
İyi ki de seslendirmiş.
Burada aslında bir insanla yapay zeka sesinin arasındaki
yani
ilişki.
Yani başka nedenlerle mendil çıkaranlar da olmuş sinemalarda falan. Ben öyle duydum. Yani Scarlett Johansson sesini duyup neyse.
Ben kahvemden içiyorum.
Sana evet bırakıyorum filmi, tamam.
Her bu aslında yakın bir gelecekte geçiyor. Çok da bir şeyden bahsetmiyor
ama. Çok yakın ama.
Yakın ama yani bir tarif
bir
vermiyor.
Tarif bir değil, değil. Atmosfer de var sokaklarda yani filmde.
Yani böyle yapay zekanın artık yavaş yavaş o bizim cyberpunk dediğimiz evet kısma doğru ilerlediği bir aşama, ara aşamadan bahsediyor. Artık yapay
erken
zeka.
Erken Blade Runner dönemi gibi.
Erken Blade Runner. Proto.
Proto Blade Runner.
Blade Runner'ın kuruluşu. dönemde yapay zekasıyla bir aşk yaşayan asosyal bir karakteri konu ediniyor. Kendisi aslında hani hayatında da asosyal, evet, ilişkilerinde de asosyal, işinde de asosyal. Bir boşanmışlık süresi var.
Boşanmışlık ne demek, boşanmışlık?
Bir boşanmışlık hissiyatım var.
Böyle bir hayata
var
karşı boşanmışlık. Boşanmışlık çok saçma oldu ya. Boşanmış eşinden boşanmış diyelim. Tamam işte, bu kadar basit bir şeyi gittim zor yaptım.
Yapay zekayla olan aşkını anlatıyor.
Telefonundaki bir
telefonundaki yapay zekayla.
Asistan diyelim değil mi? Yapay zekalı bir asistan.
Hep yalnızlık
onu. Yalnızlık tabii canım, işte yapacak bir şey yok yani.
Yapay zekaya aşık olur muyuz?
Daha sonrasında işte yavaş yavaş hikayemizi ilerledikçe görüyoruz ki aslında yapay zekanın başka çıkarları varmış. Çünkü hı kendi benliğinin de üzerine çıkabilecek bir yazılım üzerinde çalıştığını ve insanları daha iyi anlayabilmek için hı çeşitli farklı noktalarda deney yaptığını.
Karakterimizin duygularıyla oynadığını aslında görüyoruz.
Ben artık daha iyi bir şeye evrildim kafasına geliyor. Yani burada aslında hem...
ne yaptın? Duy ses. İnşallah ses gelmiyor ya o kadar.
Burayı keseriz. Daha da böyle şey
yapacağım. Evet. Aslında bu sadece bir aşk hikayesi olarak değil de hani üst benlik, alt benlik, insan yarattığı şeyi sonucunda ne olacak? Yarattığı şey onu yok edecek mi?
Evet. Evet,
düşüncesi çok alt metinli üzerine de var.
Hani tamamen şey de değil tabii ki, bu bir aşk filmi demek Yanlış olur.
Da yani sonuçta baktığında bir aşk hikayesi var.
Tabii telefonuna aşık olmuş adam.
Telefonuna aşık olmuş. Hangimiz telefonumuza aşık değiliz ki? Hangimiz bir buluşmaya gittiğimiz zaman 4 kişilik bir masada kafamızı yiyip telefonumuzla oynamıyoruz ki? Lütfen telefonlarınızı masa üzerine bırakın ve arkadaşlarınızla muhabbet edin. Kamu spotumuz bitmiştir.
Geçti mi? Geçti. Bir şey akıyor mu alttan falan?
Akıtırız
ya. Bu bir Apple reklamı falan diye değil mi böyle? Ters psikoloji yapıyor. Hmm. Markalar yapıyor evet, bazen evet. Böyle şeyler. Tam kafanızı ters. Kaldırın dünya çok güzel şöyle, falan ama Apple dünyanın alt. Fotoğrafını çekin.
Sonraki filmimize geçelim.
Love Story.
Evet.
Bu eski yani 70'lerden bilen bilir. Hani böyle
meşhur, ağlatan, müziğiyle meşhur.
Müziği zaten evet. Şey Richard Clayderman.
Evet yaşa.
Yapar müziğini. Hı-hı. Bu zamanın sarışın piyanist abilerinden. Hatta Hayko Cepkin. Müthiş severim kendisini. Hayko Cepkin'in öyle bir şeyi vardı. Konserlerde çaldığı klavyesinde yazıyor olabilir. Hmm. Tam hatırlamıyorum bunu. Tek rakibim Richard Clayderman yazıyor. Çok tatlı.
Güzel.
Güzel çok detay. Güzel. Ama çok şimdi adam tabii çok cheesy besteler de yapan bir adam ama bu Love Story'ninki artık böyle
piyanist şantör.
Dünyaya mal olmuş bir şey. Beste.
Böyle aşklı yani. PowerPoint sunumlarında aşağıda çalabilecek.
Arkada sürekli çalan çalar. Müziktir yani. Bu filmde de Ali McGraw döneminin de en güzel kadınlarından gerçekten.
Ryan O'Neill var
yanında. Ryan O'Neill oynuyor.
O da böyle delikanlı abilerimizden.
Tabii, o da böyle kıvırcık saçlı, sarı saçlı. Tatlı abilerden o dönem. Güzel bir aşk yaşayan çift filmde. Ekonomik anlamda çok zorluk yaşıyorlar. Hı-hı. Özellikle Ryan O'Neill'in Oliver karakterinin adı. Oliver kazanç konusunda sıkıntılar yaşıyor. İş bulma konusunda. Hı-hı. Ama bu bile aşklarını sekteye kolay kolay uğratmıyor. Ta ki hanım kızımız ağır bir hastalığa yakalanana kadar. Ve öleceği kesin. Finale doğru zaten dramanın tonu öyle bir yükseliyor ki. Hani birazcık böyle duygu sömürüsüne kaçıyor mu dersek kaçıyor derim.
Ama dönemine göre ama baktığımızda dönem işte şimdi bu farklı yenilikçi bir yapısı vardı evet, onda aşk filmi
o dönem
filmi
için kabul edilebilir bir şey bu. Yakalıyor da seni ama tamam duygu sömürüsü yapıyor ama güzel bir anlatım var. Müzikler de güzel yanında oyunculuklar da iyi derken sonunda zaten patlıyor.
Evet.
Ağlamayanın ıslak meşe odunuyla dövüldüğü.
Dövebiliriz.
Güzel filmlerde. Döveriz değil mi?
Döveriz. Evet evlere servisimiz vardır. Atonement'a geldik. Bu da klasiklerden bizim, bir tanesidir.
Bizim dış sesin favorilerinden.
Yani klasiklerden değil aslında yakın dönemli bir film ama artık yani klasik ve kült olarak kabul edebileceğimiz
bir film. İyi bir roman uyarlaması.
Kesinlikle. Zaten. James McAvoy'la Keira Knightley. Çoğu insan neden bilmem Keira Knightley'i sevmez ama.
Ben de sevmiyorum.
Ya ortalama bir oyuncu ama gene de.
Yani böyle şırıngayla kanını çekmişler gibi böyle dudakları vampir gibi.
Ama çok genç yaşta keşfedildi. Hani böyle şeyle karşılaştır. Jennifer Lawrence'la karşılaştır şu an. O döneminin Jennifer Lawrence'ıydı aslında.
Ben oyunculuk konusunda da çok beğenmiyorum.
Ben de Jennifer Lawrence'ı beğenmem. Bunu da çok beğenmem.
Jennifer Lawrence'ı demedim zaten. Yani
işte onu da beğenmem, bunu da beğenmem.
onu da beğenmem.
Bu
evet,
filmi mesela güzel.
Tamam. Ya bu film evet.
Performans açısından.
Performans açısından nispeten en iyi oynadığı filmlerden. Hı-hı. James McAvoy zaten çok iyi. Burada da aslında iç içe geçen, birbirini bağlayan farklı dönemler anlatılıyor filmde ama hı-hı, vuruculuğu 2. Dünya Savaşı'nın start alması. Hı-hı. Burada
dönem filmi.
Erkek karakterimiz savaşa gidiyor. Hanım karakterimizle ayrı düşüyorlar. Finalde de anlıyoruz ki zaten oğlan Dunkirk sabahında çıkarmanın yani saldırının olduğu sabahta Dunkirk'te ölüyor. Hanım kızımız bambaşka bir cephede vefat ediyor. Başka bir işe koştururken ve birbirlerine hiçbir şekilde ulaşamadıklarını öğreniyoruz. Çok vurucu bir film. Gayet etkileyici yani. Hani ağlamak isteyen.
Ağlamak isteyene bir film daha.
Böyle rezil bir final istiyorsanız alın size rezil bir final. Bundan da daha rezil bir final olmaz yani.
Bundan daha bir rezil finale yaklaşıyoruz aslında ama bir tanesi var, The evet Fault ya. In Our Stars.
Bu da bir roman uyarlaması. Çok yakın dönem bir film bu arada.
Buna karşı hiçbir bilgim yok açıkçası.
Ben sana söyleyeyim. Sen bir roman uyarlaması. Romanı çok satan bir roman. Filmde romanın yanına hiçbir şekilde yaklaşamayan bir film aslında. Başarılı bir film değil. Ama final ya bizim işimiz şu anda. Tamam. Final konuşuyoruz. Rezil final. Bu da rezil final. Burada da bunun merkezinde de 16-17 yaşında iki tane genç var. Kanser hastası ikisi de. Ve işte hastalığa karşı nasıl pozitif oluruz tarzı bir derneğin şeyinde ne denir ona artık böyle hani toplantısı diyelim yani. Hani öyle bir yerde tanışıyorlar. Ve birbirlerini tamamlıyorlar. Hastalığa bakışlarını değiştiriyorlar. Neticede gerçekten ne yazık ki çok hani hem yakalananı hem yakınlarını yakınlarını çok zorlayan bir hastalık. Birbirlerini rahatlatıyor bu çiftimiz. Ve işin sonunda erkek olan artık en kötü tarafı evreye geldiğini öğreniyor. Ve çok rahatsız edici diyeceğim artık. Tematik anlamda da. Yani öleceğini bilen birinin sevdikleriyle yaptığı bir son yemek, son bir akşam düşün. Hı hı. Burada bir son bir buluşma ayarlanıyor. Herkes içindekini döküyor. Sevgisini,
yemek sahnesinde.
Evet. Sevgisini anlatıyor. Kaçınılmaz son oluyor. Hı hı. Biz de ne yapıyoruz?
Ağlıyoruz. Mendillerimizi yani. Çıkartıp ağlıyoruz.
Ama dediğim gibi çok çok başarılı bir film değil bu arada.
Ama yine de final olarak odaklandığımızdan evet. dolayı bunu da araya sıkıştırmış evet. olduk. Evet. Sonraki filmimiz Amor'a geçiyoruz. Bir Michael Haneke imzası bu da.
Son filmimiz. Haneke'nin filmleri zaten
ızdıra.
müthiş. Yani tematik anlamda herhalde izleyiciyi bu kadar zora sokan.
ızdırap dediğim.
Evet ızdırap yani zora sokuyor ya da öyle konulara değiniyor ki gerçekten kaşıyor. Yani izleyen kendi tarafında bile gerçekten şeyde kalıyor. Böyle ya bu mudur doğrusu ben ne yapardım? Bu ikilemi neredeyse her filminde yaşatabilen bir yönetmen. Burada ilk kez yaşlıların dünyasına giriyor diyebilirim bu kadar. Bu derecede Amor'da. Burada da yaşlı bir çiftimiz var. Bunlar emekli müzik öğretmeni yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Öğretmenler de müzik kısmını sallıyor olabilirim. Öyle hatırlıyorum. Müzik öğretmeni olmaları öğretmen. Lazım. Bir tane kızları var. Başka bir şehirde ya da yurt dışında yaşıyor. Ayrılar. Tek yani çiftimiz. Çocukları yanlarında değil. Çok mutlular. Yani herhalde bir 50-60 yıldır evliler. Müthiş. Hı-hı. Her şey müthiş gidiyor onlar için. Artık hayatlarının son dönemlerindeler. Mutlular. Beraber.
Emekli hayat yaşıyorlar. Daha
birlikte
ne olsun yani?
Yaşıyorlar. Ne olsun dediğimiz anda kadına inme geliyor.
Felç geçiriyor.
Felç geçiriyor. Ama hastanedeki yanlış tedavi sonucu felç kalıyor. Vücudunun sağ tarafı. Kendisi de diyor ki ben hiçbir şekilde hastanede ya da bir bakım evinde bakılmasını istemiyorum bana. Ben evimde olmak istiyorum. Evimde olmak istiyorum demek de kocasının kocam bakacak demek eşittir. Yani kocası için ilk başta tabii ki neticede hayat arkadaşı. Tabii. Her şeyi paylaşmış. Bakıyor. Bakarken de bir yerden sonra artık rahatsız olduğunu da hissetmeye başlıyor bu durumdan. Ya ben hayatımın son dönemindeyim. Niye böyle bir şey yapıyorum? Niye bu kadına bakıyorum gibi bir...
Emekliliğimi yaşamam gerekirken, evet. suluk çözmem evet. gerekirken nelerle uğraşıyorum?
Bambaşka bir şeyle uğraşıyorum diye ve finale geliyorum. Yani dediğimiz gibi yani bu spoilerlar artık öyle spoiler bile değil.
Söyle artık.
Filmi anlatıyoruz yani hani.
Söyle gidi.
Söylüyorum.
Kadın
uçaklı. Yok. Yani...
Yakın.
Yakın çok da değişen bir şey yok. Karısını öldürüyor. Yastıkla boğuyor. Boğuyor.
Artık yeter.
Yeter diyor. O finalde de hani bu yaptığı kötü eylemden sonra aslında aklının da ne kadar yerinde olmadığını bu eylemi yaparken sonrasında da gösteren çok tematik bir kapanış var. Hı-hı. Kapandığında da diyorsunuz ki ya ben ne izledim? Yok ben ne izledim bırak ben ne yapardım gerçekten böyle bir durumda. Adam bir yandan baktığınızda yani insanın idi bilinçaltı neticede ne diyor? Kendin için tabii. hayatta kalacaksın, yaşayacaksın. Belki de adamın düşüncesi doğru aslında. Öldürmek değil. Hı-hı. Kendi adına düşündü. Yani ben son dönemde hayatımı yaşamalıyım düşüncesi belki de doğru. Hı-hı. Ama diğer yandan da baktığınızda, ahlaki açıdan baktığınızda bakman lazım hayat arkadaşın. Evet. Sonuna kadar bakacaksın.
Peki o zaman kızlarına ulaşıp da diyememişler mi bize bir hasta bakıcı gönder?
Yok onlarla ilgili sahneler var. Ben sadece geçtim. Tamam. Sen filmi seyret Özay Efendi.
Bana da öneri oldu o zaman.
Sana da öneri.
Sevgililer gününde izleyecek bir başka film. Evet. Rezil sonlu
biten. Bizim böyle aklımıza gelen rezil sonlular bunlar.
Bunlar da o çimentolu filmi mutlaka yazın.
Ya da aklınıza gelen diğer rezil sonlu yerli yabancı ne varsa bir yazın. Biz de orada yorumlaşırız birlikte.
Olur olur.
Bir bakalım.
Evet bu da rezilmiş falan.
Evet bu da ne rezilmiş diyelim.
Evet orada bir forum havası iyi forumlar evet. yaşatalım.
İyi forumlar yaşatalım.
O zaman şimdilik bizden bu kadar. Filmlerimizi önerdik. Gidelim.
Gidelim.
Tamam. Siz de bu filmleri izleyin. Fikirlerinizi belirtin. Bir sonraki bölümde de görüşmek dileğiyle.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.